Ayrım 5.
Sulfata. Bulunduğum kasabanın hemen arkasındaki ormanlık bir dağa çıktım. Önce fundalıklar, sonra çamlar arasında uzun uzun, hedefsiz ve maksatsız dolaştım. Dağın en yüksek yerinde saatlerce kalıp güzel işlenmiş, çiçekli bir bahçe gibi önümde uzanan ovaya, dağın eteğinde siyah kiremitli damları, beyaz minareleri, kırmızı tuğladan uzun fabrika bacalarıyla kabartma gibi duran kasabaya, gümüşü yapraklı kavak ağaçları arasında kaybolan köylere ve güneşin altında mor bir sise gömülen karşı dağlara baktım. Bir türlü buradan ayrılmak istemiyordum. Fakat sabahtan beri gezip dolaştığım yerlerde su bulamamış, adam akıllı yanmaya başlamıştım. Dudaklarım kuruyup çatlıyor, dilim yapışkan bir hal alıyordu. Dağın yollarını bilmeden rastgele yürüdüğüm için belki buz gibi bir pınarın 5-10 adım yanından geçiyor fark etmiyordum. Mümkün olduğu kadar çabuk ovaya varıp kana kana su içmek arzusuyla daha kısa olduğunu göz kararıyla kestirdiğim bir taraftan acele acele inmeye koyuldum. Fakat ben hızlandıkça ayağımın altındaki sararmış çam pürleri kayıyor, eğreti duran toprak parçaları, taşlar, kozalaklar yuvarlanıyor, düşmemek için çabalanırken susuzluğum büsbütün artıyordu. Bir aralık yolu da kaybettim. İki yamacın arasındaki bir boğazda, fundalıklar arasında sıkışıp kaldım. Yabani zeytinler, ardıçlar, mazılar ve daha birçok dikenli dikensiz çalılar arasından kendime zorla bir yol açmaya çalıştım. Pek güç ilerleyebiliyor ve çok yoruluyordum. Elbisem her adımda bir yere takılıyor, şapkam düşüyor, gerilip gerilip kurtulan bir dal suratıma çarpıyor ve gözlüğümü alıp gidiyordu. Çalılar boyumu açtıkları için ne tarafa gittiğimi bilmeden ilerliyordum. Yaprakların arasından baktıkça iki yanımda dimdik iki sırt, önümde ve arkamda fundalıklar görüyor, bu geceyi burada susuz nasıl geçireceğimi düşünmeye başlıyordum. Bir hali daha çabalayıp bir parça daha ilerleyince 300-400 adım ileride kazınmış bir toprak parçasıyla zeytin dikmeleri gördüm. Orada ya bir insan yahut hiç değilse bir yol bulunacaktı. Aşılanıp tımar edilen ve altı çapalanan bu zeytin fidanları tabiatın bu dokunulmamış yerlerine bir insan elinin uzandığını gösteriyordu. Körpe dikmeler susuz yetişmeyeceğine göre yakınlarda içecek bir şeyler de olmalıydı. Vücudum gerildi. Bütün gayretimle o tarafa atıldım. Ayaklarımın altında ve iki yanımda dallar hışırtılar çıkararak kırılıyor, dikenler eteğimden çekiyor, çalılar yüzümü tırmalıyor fakat hiçbir şey beni yolumdan alıkoyamıyordu. Bir saat kadar sonra zeytin fidanlarının bulunduğu kazılmış yere çıktığım zaman ellerim kanamış, yüzüm sıyrılmış, her tarafım tere gömülmüştü. Yüzümden çıkan duman gözlüğümün camlarını buğulandırdığı için bir şey görmüyor, iri tezekli toprakta tökezleyerek yürüyordum. Dinlenmeden yoluma devam edemeyeceğimi anladım. Rastgele bir yere oturup gözlerimi kapadım. Biraz dinlendikten sonra gözlerimi açınca etrafıma bakındım. Boğaz burada genişlemiş, açılmıştı. İleride ağaçsız bir bayırda, yeni biçilmiş bir tarlayla, bunun aşağı tarafında, çukurda, mısır ekili küçük bir bahçe, yanında bir kuyu, biraz ötede kerpiç bir kulübe vardı. Birdenbire susuzluğumu hatırladım. Yerimden fırlayıp koştum. Kuyunun başına gelince dört yanıma bakınarak birinin görünmesini bekledim. Kimsecikler yoktu. Kulübeye doğru yürüyerek, ''Hemşerim, kimse yok mu?'' diye bağırdım. Cevap veren olmadı. Üstüne dağlar örtülüp toprak atılmış kerpiç kulübenin kapısı aralıktı. Başımı uzatıp baktım. Bir köşede dürülmüş küçük bir yatak, ocağın kenarında birkaç toprak kap vardı. Etrafta kimseler görünmüyordu. Tekrar kuyunun başına geldim. Bir kova su çektim ve yarısına kadar içtim. Sonra oraları dolaştım. Bahçecikte mısır fidanlarının arasında tek tük bostan kökleri, birer sıra sarılmış birkaç fasulye vardı. Herhalde buranın sahipleri yakın bir yere gitmiş olacaklar diye düşündüm. Bahçede ve kulübede uzun zamandan beri bırakılmış bir hal yoktu. Fakat bir taraftan da insanın gözü apacık bir bozulmayla karşılaşıyordu. Mısırların altı günlerden beri sulanmamış, yapraklar sararmaya yüz tutmuştu. Adam akıllı kemale geldiği görülen bostanlar ve fasulyeler toplanmamıştı. Kulübedeki ocak haftalardır yakılmamışa benziyordu. Kapının toprak eşiğine oturup biraz dinlenmek istedim. Güneş epeyden beri arkadaki bayırın arkasına girmiş, karşıdaki sırtların eteklerinden tepesine doğru yükselmeye başlamıştı. Boğazın benim geldiğim tarafından doğru çam kokulu bir rüzgar esiyordu. Biraz ileride biçilmiş tarlada cırcır böcekleri ötüyor, çekirgeler sıçrıyordu. Boğazın alt ucunda ancak küçük bir parçası görünen ova, yandan vuran güneşin ışıkları altında parlıyor, ağaçlar arasında uzayıp giden yollardan köylerine dönenlerin kaldırdığı toz bulutları dalga dalga yükselip ovaya sisli bir sabah manzarası veriyordu. Bu sırada gözlerim boğazın alt başından ova tarafından bulunduğum yere doğru ağır ağır gelen bir şeye takıldı. Biraz yaklaşınca bunun sırtında ağır bir yük bulunan biri olduğunu fark ettim. Herhalde bu kuş uçmaz, kervan geçmez yerin sahibi olacaktı. Yerimden kalkarak o tarafa doğru yürüdüm. Ne biçim bir insan olduğunu ve benim burada bulunuşumu nasıl karşılayacağını bilmediğim için ona yolda rastlamak istemiştim. Çıllar arasındaki patikada bir müddet gözümden kayboldu. Birkaç yüz adım yürüdükten sonra yavaşladım. Buralarda karşılaşacağımızı kestiriyordum. Fakat uzun zaman yürüdüğüm halde kimseye rastlayamadım. Ovaya iyice yaklaşmıştım ki yolun kenarında bir karaltı gördüm. Akşam iyice çökmüştü. Bir şeyler seçemiyordum. Daha yaklaştım. O zaman yerde birinin yattığını, başka birinin de onun başı ucunda diz çöküp oturmuş olduğunu gördüm. "Merhaba hemşerim," diye seslendim. Genç fakat karanlık bir ses mırıldanır gibi cevap verdi. "Merhaba." Yanına sokulduğum zaman yerde yatanın bir kadın olduğunu anladım. Yamalı bir pazen şalvardan çıplak ayakları fırlıyordu. Delikanlıya sordum. "Hastan mı var?" "Öyle." Bir zaman sustum. Sonra ben de yakına çömeldim. "Şu yukarıdaki bahçeyle dikmeler senin mi?"
"Benim."
"Dikmelere iyi bakmışsın maşallah. Bir iki seneye kadar zeytin verir."
Dudaklarını büktü. 5-6 sene daha ister."
Yüzünün sesinden daha genç olduğunu görüp şaştım. Hiç de 17-18'den yukarı göstermiyordu. Kadın işaret ederek, "Kardeşin mi?" dedim. Başını salladı.
"Yok, ailem."
Gülmeye çalışarak, "Peki erken evlenmişsin," dedim.
"Öyle oldu."
"Hastalığı ne?"
"Sıtma."
"Sulfata veriyor musun?"
"Bırak efendi, Allah'ını seversen. Sulfata nerede?"
"Sıtma mücadelesine gitmedin mi?"
"Oradan geliyoruz."
"Ne dediler?"
"Bir şeysi yok dediler."
"Deme canım."
"Öyle dediler."
Deminden beri her sözüme kısa kısa cevaplar veren ve sanki her cevaptan sonra benim hemen kalkıp yoluma gitmemi bekleyen delikanlı birdenbire içini dökmek isteğini duymuş gibi yüzüme baktı. Yanı başında, toprağın üstünde, yan üstü yatıp yaman bir nöbetle tir tir titreyen kadını gösterdi.
"Şunun haline bak efendi," dedi. "Allah'tan korkmadan bir şeysi yok," deyip saldılar.
Olduğum yerde doğrulup hastaya bir göz attım. Ona bir kadın demek de tuhaftı. Hummanın tesiriyle büzülen vücudu mini mini görünüyordu. Alacakaranlıkta terden parlayan yüzü de pek çocuktu. Delikanlıya döndüm.
"Sen meramını anlatamamışsın herhalde oğlum," dedim.
"Meram anlamayanı nasıl anlatırsın beyim?" diye yüzüme baktı. Sonra gözlerini önüne çevirerek devam etti. "Bak başından anlatayım. Hilafım varsa yerimden sağ kalkmayayım. Ali'ye sıtmayı bizim köyde almış. Ben askerdeydim. Gelince öğrendim."
Sözünü kestim.
"Kaç yaşındasın?"
2 sene evvel askerden döndüm."
"Ne zamandan beri evlisin?"
"Kuram çıkmadan 3 ay evvel Ali'ye bana kaçtıydı. Yaşı küçük diye kasabadan nikah etmediler. Babası laf dinlemez bir koca yörüktü. Kızını ovalıya vermek istemedi. Allah razı olsun, bizim köyün imamı duamızı okuyuverdi de bizi birleştirdi. Gel gelelim, ben askerdeyken bizim peder kızcağızı etmediği hakaret kovmamış."
"Kocan askerde, ben sana bakamam. Git kendi baban baksın, kızılbaş dölü," demiş. Kız ortada kalıvermiş. Komşuların yanında çalışmış, oraya çifte gitmiş. Şükür Allah'a çocuğu yoktu. Ben tezkereyi alıp gelince babamla zorlu kavga ettim. "Malında, tarlanda senin olsun. Neyin varsa kızlarınla el oğlu damatların alsın. Ben gayrı senin ocağını tüttüremem," dedim. Rahmetli anamdan kalan bir tek tarlayı sattı. "Gel kız Ali'ye, kısmetimizi dağda taşta arayalım," dedim. Aldım karıyı, buraya geldim. Tarlanın parası bizi 1 sene idare etti. Burada çalıları söktüm, ikimiz yüklendik, kasabada sattık. Kalan odunlarla kümür yaktık. Daha çok para etti. Açılan yerlere ekin ektik, ekmeğimiz çıktı. 4 el 1 olunca ne olmaz ki? Çalıları kökledik, deli zeytinlere aşı vurduk. Kuyu açıp dikmelerimizi suladık. Kerpiç kesip bir odacık kurduk. Kimseye de muhtaçlık etmedik. O yandan geliyorsun, görmüşsündür. Bahçe yapıp yeşillik bile ektik. Geçen yıl kasabada devlet nikahı kıydırdık. Bu yıl da 2 keçiyle 5-10 yumurtlar tavuk alacaktık. Ama Aliye'nin sıtması tepti. Dedim ya, ben askerdeyken bizim köyde almış. Onlar obalıdır. Dağlık yerde sıtma olmaz ama bizim köy sulak yer. Bu meret de öyle yerlerden hoşlanırmış. Tam orak zamanıydı. Yağmur bastırır filan demedim. Hemen alıp kasabaya indirdim. Sıtma mücadelesine götürdüm. Ne de olsa askerlik ettik. Bu yolları biliriz. Doktor tüy bozuk biri olandı. Kaytan bıyık bırakmış, kocaman bir gözlük takmıştı. Yüzümüze bile bakmadı. Ak gömlekli bir hademeye, "Al şunun kanını," dedi. "Bizi de 2 gün sonra gelin," diye savdı.
İki gün sonra Aliye'yi yalnız gönderdim. Ben ekini biçiyordum. Doktor kıza senin kanına baktık, bir şeyin yok demiş. Kız aman derim, doktor bak şu halime, benzinde kan kalmadı. Ben bu derdi eskiden de çektim, kurban olayım azıcık sulfata ver deyince yüzüne bağırıvermiş. Senin hastalığın sıtma değil dedik ya demiş. Başka derdin varsa git belediye doktoruna. Aliye belediye doktoruna gitmiş. Adam kadının yüzüne bir bakınca, kızım ne buraya geldin? Senin sıtman var, mücadeleye git diye salmış. Aliye döndü geldi ama perişandı. 3 gün yattı. Ardıç ezip suyunu içirdim. Ne bileyim ben, şaşkınlık işte. Kâr etmedi. Büsbütün yüreğini döndürdü. 3. günü biraz canlandı. Aldım yanıma. Yeniden kasabaya indirdim. Mücadele doktoru bizi tanıdı. Ne diye geldiniz sulfatacılar dedi. Aman bey dedim. Sen bir şey yok dedin ama bacın 3 gündür başını kaldırmadı. Kurban olayım. Bir muayene et de derdime derman o. Doktor başını bile çevirmedi. Biz kan muayenesine bakarız. Kanı temiz çıktı. Üst yanına karışmam dedi. O zaman Allah bilir ya, bir yalan attım. Belediye doktoru baktı, dalağını yokladı. İlle de sıtması var diye sana yolladı dedim. Doktor ters ters yüzüme baktı. Öyleyse ateşi geldiği zaman getir de bir daha kanını alalım dedi. Ayağına düştüm. 3 saatlik dağda otururuz dedim. Yangın olunca yattığı yerden başını doğrultamıyor. Buraya nasıl gelir? Yerinden kalktı, üstümüze yürüdü, tepine tepine bağırdı. Ne laf anlamaz hüdük şeylersiniz siz dedi. Kanun var, nizam var. Size yol gösteriyoruz. Dağda kafa tutuyorsunuz. Defolun şuradan. Ak gömlekli hademeyi çağırdı. At şu miskinleri dışarı dedi. Dışarı çıkınca kız Aliye dedim. Yat şu kapının dibine. Domuzun sıtması neredeyse gelir. Hemen içeri varır kanını aldırırız. Duvarın dibine çöktük. Akşamacak bekledik. Daha ortalık kararmadan doktor çıktı. Hademe kapıyı kilitlerken, hemşire doktorun evi nerededir diye sordum. Adam ne yapışkan şeylermiş bunlar diye bir yüzümüze baktı. Doktorun evi yok, bekardır. Gece yatmaya buraya gelir dedi. Daha iyi ya dedim. Biz de bekleriz. Gün kavuşurken Aliye'nin sıtması bastırdı. Yanıyorum Mustafa, yanıyorum diye inledi. Hemen oraya taşların üstüne yatırdım. Başını dizime aldım. Bekledim de bekledim. Gavurun doktoru gelemedi. Kız yandı, tere battı, yeniden yandı. Doktor yatmaya gelmedi. Ta gece yarısı iki yanına devle devle yolun başından söküldü. Amanın sarhoş olmuş, kanalırken kızın bir yanını kesmeye ola diye aklımdan geçti. Şeytan dedi ki şu sarhoş halinde vur başına odunu gebersin. Ama ne dersin, Aliye'nin dermanı onun elinde. Kapıya gelince bir türlü anahtar deliğini bulamadı. Seyirttim, kapıyı açtım. Önünde selam durdum. Doktor bey, hastam kapının önünde, sıtmadan yanıyor. Hadi şunun kanını alıver dedim. Gök gözlerini üstüme dikti, yüzüme doğru bir geğirdi. Ondan sonra aman anam bir bağırmaya başladı, mahalleli uyanıp pencerelerden dışarı sarktı. Yine mi siz? Gece yarısı bile sizden rahat yok mu? Allah'ın gündüzünü gözünüz görmüyor mu? İş zamanında sizinle uğraştığımız yetmiyor mu? Nankör herifler, saygısız herifler diye ortalığı ayağa kaldırdı. İçeri girip kapıyı yüzüme kapayıverdi. Öte yandan gürültüye gelen bir bekçi de bizi oradan kovdu. Aliye'yi sırtlayıp kasabanın dışına getirttim. Zeytinliklerden birinin altına, kralı otların üstüne bırakıverdim. Eh bey, artık bundan sonra o doktorun yanına varmadım dersin ya. Çünkü insan olan bir daha oraya gitmez. Ama ben gittim. Bak, fukara kızcağız gün günden eridi. Ölüp gidiverecek. Bu gittikten sonra ben tarlayı, zeytini ne diyeyim? Ahdım olsun, evi kazmayla yıkar, bahçeyi dağıtır, kuyu yeniden doldurur, dikmeleri birer birer söker, başımı alıp giderim. Uzatmayalım. 5-10 gün bunu evde yatırdım. Kasabadan tanesi 10 kuruşa 5-10 tane sulfata aldım, içirdim. Hani faydasını da gördü. Ben de bu aralık ekini kaldırdım, bahçeyi belledim ama sulfatalar tükenince sıtma geri geldi. Ben de her gün 30-40 kuruş verip sulfata alacak halim mi var? Olsa da aradığın zaman bulunmuyor ki. Neyse, bir gün Aliye bana dedi ki, Mustafa, bugünlerde sıtma bana öğlenleri geliyor. Sabahtan kasabaya inelim. Ateş basınca orada oluruz. İşte bu sabah kalktık gittik. Mücadelenin kapısına varıp oturduk. Akşamacak bekledik. Ama domuzun sıtması gelmedi. O da bize düşman. Zaten dost olsa bizi gelip bulur muydu? Doktor şapkasını giyip gidene kadar ateşi gelmedi. Kalktık gerisin geri dönerdik yola. Şu bayırın altında yakaladı. Eve varmamızı bile beklemedi. Sırtımı alıp çıkarayım dedim. Buraya kadar getirdim. Koş gibi çocuk ama yol çetin, dermanım kalmadı. Mustafa sustu ve önüne baktı.
Ortalık büsbütün kararmış, yıldızlar gökyüzünü doldurmuştu. Fakat ben yerde yatan kadının çıplak ayaklarının titrediğini fark ediyordum. Zavallı yabancı bir erkeğe duyurmamak için inlemesini bile zapt etmeye çalışıyor, açık ağzından ıslık gibi sesler çıkararak hızlı hızlı soluyordu. ''Hadi sana yardım edeyim de eve kadar götüreyim.'' dedim. ''Zahmet etme bey, ben dinlendim, kendimi götürürüm. Ne kaldı ki?'' Ona herhangi bir yardımda bulunmak için düşünüyor, bir şey bulamıyordum. Bu kasabada gelir geçer olarak oturduğum için doktoru tanımıyordum. Bir şeyler yapamamanın verdiği acılıkla yerimden kalktım. Birdenbire aklıma bir çare geldi. ''Bana bak Mustafa'' dedim. ''Sen şimdi bir yerden küçük bir cam parçası bul, iyice temizle. Sonra karına nöbet geldiği zaman bir toplu iğneyle şahadet parmağının ucunu azıcık del. Çıkan kanı camın üstüne sür, onu doktora götür.'' Mustafa inanmayan gözlerle beni süzdü. ''Olur mu ki? Neden olmasın? Sıtmalı kanda herhalde mikrop bulunur. Bunu görünce de sana sulfata verirler.'' ''Mustafa, baş üstüne beyim.'' dedi. Fakat ben onun sesinden, bakalım bir kere de senin dediğini deneyelim demek istediğini anladım. Kasabaya 3 saatlik yolum vardı. Daha geç kalmak istemiyordum. Onları bulundukları yerde bırakarak bayır aşağı yürüdüm. 2 gün sonra akşam üzeri Mustafa'ya kasabanın çarşısında rastladım. Ağır ağır yürüyor, dalgın gözlerle elindeki bir şeye bakıyordu. Yanına sokuldum. ''Ne oldu Mustafa?'' dedim. Evvela tanıyamadı. Uzun uzun süzdü, sonra hatırlar gibi oldu. ''Sen o dağda gördüğümüz beysin, tanıdım.'' dedi. ''Ne yaptın?'' ''Dediğini yaptım beyim.'' diye acı acı güldü. ''Doktora camı götürdüm. Sıtması üstündeyken parmağını delip kanını bulaştırdığımı söyledim. Yerinden kalktı üstüme yürüdü. Ulan kim bilir hangi sıtmanın kanını aldınız da bana yutturmak istiyorsunuz. Benden dalavereyle sulfata koparmaya kalkıyorsun ha. Çabuk arabanı çek yoksa şimdi seni polise teslim ederim.'' diye bağırdı. Ak gömlekli hademe de beni kolumdan tuttuğu gibi dışarı attı. Elindeki camı hızla yere çaldı. Kırıklarının üzerine çıplak ayaklarıyla basarak başka bir tek kelime bile söylemeden ve yüzüme bakmadan yürüdü gitti. Gözlerim uzun zaman onun sırtına takılıp kaldı. Sonra dönüp yoluma devam ettim. Sıtma mücadelesinin önünden geçerken sarışın, mavi gözlü, ince bıyıklı ve iri gözlüklü genç doktorun dispanserin kapısını kilitleyen hademeye sinirli sinirli homurdandığını duydum. ''Sana kaç defadır söylüyorum.'' diyordu. ''Sokma bu herifleri benim yanıma. Dışarıda kinnin pahalı satıldığını duyunca hepsi sıtmalı kesiliyorlar. Ben bilirim bu köylerin ne yalancı mahluklar olduğunu.'' 1942. Hasan boğuldu. Kaz Dağı'nın Adalar Denizi'ne bakan yamaçlarından birindeki bir yörük obasına gidip 4-5 gün kalacaktım. Edremit pazarına çıra ve bal satmaya geldiği zamanlar ahbap olduğum ve devlet kapısında birkaç ufak işine yardım ettiğim uzun boylu aksakallı bir yörük beni davet etmiş. ''Çadırda yatmaya gözün tutarsa buyur, taze bal yersin, kana kana acı su içersin.'' demişti. Ben ona bir daha kasabaya indiği zaman yanına katılıp geleceğimi söylediğim halde, sıcak, rüzgarsız bir günün sabahında aklıma esiverince yalnız başıma yola düzülmüştüm. Yerini aşağı yukarı bildiğim obaya uğradığım köylerde sonra sonra öğleye kadar varacağımı umuyordum. Yüzlerce, belki binlerce senelik zeytin ağaçlarının arasında uzanan çukur, iki yanı böğürtlen ve hayırtlarla örülü yolda ağır ağır yürüyordum. Arkamdan yükselen güneş, gölgemi araba izlerinin karınları üzerine serip uzaklara doğru götürüyor, deniz tarafından yüzüme doğru esen hafif fakat serin bir bahar rüzgarı kasabadan uzaklaştığımı hatırlatıyordu. Kıra yemiş toprak ve taze çimen kokusu etrafa kaplamıştı. Tarla kuşlarıyla serçeler ötüşe ötüşe ağaçtan ağaca sıçrıyor, güneşin vurduğu yerlerden dalgalı bir bubu yükseliyordu. Kaz Dağı'nın eteklerindeki zeytinli köyünün bahçesi salkım söğütlerle gölgelenmiş havuzlu kahvesinde bir çay içip yüksek obanın yolunu sordum. Kahveci, ''Hiç oraya varmadım ama bildiğime göre Bey Obası'nın geçtikten sonra Kızılkeçili Deresi boyunca dağa vuracaksın. Patlakların yanına gelince soldaki bayra tırmanıp yerle de bir kurşun atımı gideceksin.'' dedi. Ne Beyobası'ndan ne de patlaklardan haberim olmadığı için adamcağız yüzüne garip garip bakmış olmalıyım ki güldü ve ilave etti. Yabancı adamın tek başına gideceği yer değil orası efendi. Dağlarda ormanlarda yolunu sapıtıverirsin. Yok canım, sonra sonra bulurum. Kime soracaksın? Beyobası'nı geçtikten sonra insan göremezsin ki. Cevap vermedim. Kahveci fincanı götürdü. Ben acaba Edremit'e dönsem de bizim koca sakallı İsmail babayı beklesem mi derken tekrar geldim.
İşin rast gidiyor efendi dedi. Yüksek Baba'ya giden biri var. Sen de yanına katıl.
Hemen kalktım. Kahvenin önünde yüzü güneşten yanmış, ince saç örgüleri sırtına dökülmüş, kanarya sarısı üç etekli giymiş bir yörük karısı vardı.
Kahveci, Hacer kız, efendi sizin obada koca İsmail Baba'ya misafir gidecekmiş. Götürüver dedi.
Kadın yüzüme üstün körü bir göz attıktan sonra hadi yürü emrini verdi.
Yüzünü bana çevirdiği sırada bu yörük karısının henüz 18-20 yaşlarında bir koza olduğunu fark edip şaştım. O daima birkaç adım önde, ben arkasından yetişmeye çalışarak yola koyulduk. Kahveci gülümseyerek arkamızdan bakıyordu. Köyün dışına çıkıp zeytinlikler arasında dalınca Hacer sarı entarisinin eteklerini toplayıp beline soktu. Alçak topuklu, kalın rugan ayakkabılarını çıkarıp heybesine koydu. Toprak üzerinde çıplak tabanlarının izini bırakarak yürümeye başladı. Başındaki ince, oyalı yazmanın altında küçük bir bal kutusu gibi kabaran altın fesi, her adımda hafifçe titriyor, uzun boyu heybenin ağırlığı ile azıcık öne eğiliyordu. Hiçbir şey konuşmadan bir saat kadar yürüdük. Birkaç meyve ağacının arasına serpilmiş 5-10 evden ibaret bey obasını, biraz sonra da ulu bir çınarın gölgesinde yıkılıp dağılmaya bırakılmış boş bir su değirmenini geçtik. Artık zeytinler bitmiş, çam ormanları başlamıştı. Gün ışığı vurmayan, gölgeli loş bir boğaza iniyorduk. Karşımızda alabildiğine dik bir dağ yükseliyor, onun henüz gözümüzden saklı bulunan eteklerinden doğru coşkun akan bir derinin uğultusu geliyordu. Hacer kız bir aralık başını çevirdi. ''Dere boyundan gideceğiz, suyu fazladır, bastığın yere mukayyet ol.'' dedi. Kayalar arasındaki dik ve dar bir patikadan inince Kızıl Keçili Deresi'yle karşılaştık. İki sırtın birleştiği dar boğazda kayadan kayaya atlayarak köpüren sular kulakları dolduran büyük bir gürültü çıkarıyorlardı. Suyun kenarındaki dar yolda çok kere taştan taşa atlayarak yürümeye başladık. Kah derinin kıyısına kadar iniyor, kah tekrar sırta tırmanarak beyaz köpüklü çağlayanlara yüksekten bakıyorduk. Boğaz gittikçe darlaşıyor, iki yanda dimdik yükselen kayaların yarıkları arasında fırlayan kocaman çam ağaçları yan yatmış bir halde boşluğa uzanıyordu. Suların yalayıp parlattığı taşlarda çıplak ayaklarıyla seken Hacer'e yetişmek için güçlük çekiyordum. Dağdan yuvarlanıp derinin yolunu kapayan ev büyüklüğünde kayalar yahut bir kayanın beri tarafındaki yumuşak toprağa oyan sular dere boyunca yer yer büyük ve derin havuzlar meydana getirmişlerdi. Bir kararda durmayan aynalarına etraflarındaki iri çam veya çınar ağaçlarına gölgesi vuran ve suları içlerine çok kere birkaç adam boyu yüksekliğinde bir kayadan köpük köpük dökülen bu havuzlara her rastlayışımızda önümdeki kız başını çevirmeden ''Buna deli büvet derler'' yahut ''Buna kunduzlu büvet derler'' diye izah veriyordu. Boğazın biraz genişlediği bir yere yaklaştığımız zaman kulaklarımı müthiş bir gürültü doldurmaya başladı. Hacer ''Su tüvene geldik'' dedi. 2-2,5 metre çapında bir borudan fırlıyormuş gibi bol ve coşkun akan sular bembeyaz bir kayaya varınca birdenbire boşlukla karşılaşıyorlar. Bir an, bir küçük an sanki duralıyorlar. Sonra geldiklerinden daha müthiş bir hızla derin bir çukura, sade köpük halinde dökülüyorlardı. Orada bir müddet kaynaşıyorlar ve çalkalana çalkalana sağa kıvrılıp beyaz taşlar üzerinde sekerek yollarına devam ediyorlardı. Kenara kadar sokulup aşağıya bakınca insanın yüzünü serin bir buğu sarıyor, ardı arası kesilmeyen bir gök gürültüsü iki yanda yükselen kayalık dağlarda uğultulu akisler bırakıyordu. Bu çağlayandan bahseden bir şiirin ilk satırları hep dudaklarımdaydı. Bir kayadan duman duman 17 metre atlayan dağ kokusuyla yüklüsü. Akması tel tel ince saç, düştüğü yerde 3 kulaç, mavi su, ak köpüklüsü. Bir kenarda çömelip gözlerini bir bana bir su tüvene çeviren kız heybesini tekrar sırtladı. Dere boyunca iki dağın gittikçe sıkışan yamaçları arasında yeniden çıkmaya başladık. Menbaa yaklaştıkça dere artık akmıyor, çağlayanlar şeridi halinde bir kayadan bir kayaya sıçrıyordu. Suyu aralarına alan kayalar bir yerde daralıp birbirlerine 2 adım kadar yaklaşmışlardı. Olanca hızlarıyla gelip bu cendereye giren sular 5-6 metre uzunluğundaki dar boğazdan görülmedik bir hırs ve süratle ve simsiyah bir renk alarak geçiyorlar. Kurtulduktan sonra da kumlu ve çakıllı yataklarına serilip beyaz kabarcıklı kahkahalar atarak fıkırdıyorlardı. Yolun adam akıllı çetinleştiği, iki taraftaki taşlara, çalılara, çam fidanlara tutunmadan yürümenin güçleştiği bir yerde önümüze koskocaman bir büvet çıktı. Bir baştan bir başı 15 adım vardı. 3 adam boyu kadar derin olan su yükseldikçe bir kayadan dökülüyordu. Gövdesini 4 kişinin zor kucaklayacağı bir çınar havuza doğru eğilmiş, kalınlı inceli dallarını suyun üstüne uzatmıştı.
Şimdi boğazın alt başı hizasına gelen güneş iri yapraklar arasından geçerek büvetin dibindeki süt gibi beyaz çakılları, iri kumları ışıldatıyordu. Döküldükleri kayanın dibinden başlayarak yer yer anaforlar yapıp kenarları dolaşan sular, havuzun alt başına gelince birdenbire yollarını bulmuşlar gibi geniş bir kayanın üstünden hızla geçerek akıp gidiyorlardı. Hacer kız burada hiç durmadan yoluna devam etti. Ben onun ardından yetişmeye uğraşırken dönüp dönüp bu görünmemiş güzelliğe bakmaktan kendimi alamıyordum. Suların gürültüsünü bastırmak için bağırarak sordum. Bu büvetin adı yok mu? Hasan boğuldu. Ne dedin? Hasan boğuldu. Kim Hasan? Zeytinli'den, Bahçıvan Hasan. Ne zaman boğulmuş? Çok olmuş. 40-50 sene var. Nasıl boğulmuş? Kız durdu, geri dönüp şimdi bulunduğumuz yüksek yerden aşağıya, güneşin ışığıyla balık karnı gibi parlayan sulara ve bunların üstünü yer yer örten çınara baktı. Yaylaya varalım da azıcık oturur dinleniriz, o zaman anlatırım, dedi. Tekrar yola koyulduk, bir hayli daha çıktık. Dönüp boğazın geldiğimiz taraflarına baktığım zaman ovayı epeyce aşağılarda adam akıllı küçülmüş olarak görüyordum. Zeytin ve kavak ağaçlarının arasında kırmızı kiremitleri ve beyaz minareleri görünen köyler birer oyuncak gibiydi. Hacer, patlaklara geldik, buradan dağa vuracağız, dedi. İleriye dönüp baktım. Derenin iki yanında, sudan hemen birkaç karış yukarıda, birbirlerinden ancak birer ikişer adım uzaklıkta, yan yana belki 20 tane pınar vardı. Kimi irice bir taşın altından, kimi kumlu bir topraktan fırlıyor, binlerce kuşun bir arada çıkardığı sesi andıran bir şırıltı ile dereye karışıyordu. Koşup yüzü koyun yattım ve bunlardan birinin dayanılmayacak kadar soğuk suyunu dinlene dinlene içtim. Hacer de çömelmiş avucuyla su alarak yüzüne ve şakaklarındaki saçlara sürüyordu. Vücudumdan terler boşanarak dağa tırmanmaya başladım. Dere sağımızda ve aşağıda kalmıştı. Üzeri kuru çam pürleriyle örtülü keçi yolunda kayıp yuvarlanmamak için bazen dizüstü çöküp bir ardıç dalını yakalıyor, bazen de tutar tutmaz köküyle beraber elinde kalan bir kekiğe yapışıyordum. Nihayet bayır mülayimleşmişti. Biraz sonra da önümüzde açıldı. Seyrek çamların arasından ilerideki denizi gördüm. Birkaç adım daha yürüyüp gölgeli bir yere oturduk. Hacer kız heybesini karıştırarak, "Yarında yiyeceğin yok herhalde," dedi. "Sokul da ekmek yiyelim." Ben 3-4 saatte obaya varacağımı sandığım için yanıma bir şey almamıştım. Ne kadar acıktığımı şimdi birdenbire anlıyordum. O bu sırada önüme bir tutam yufka koymuş, yere serdiği kırmızı yazma mendilinin üstüne bir topak tulum peyniriyle birkaç taze soğan bırakmıştı. Hem yiyor hem etrafıma bakıyordum. Bulunduğumuz yer denizden 1500 metre kadar yüksekteydi. Akçay iskelesinin önünde duran kayıklar, ağaçların arasındaki seyrek binalar iğne topuzu kadar ufaktı. Karşıda Burhaniye'nin arkasında yatan Madra dağları şekilsiz bir yığından ibaretti. Güneşin altında göz kamaştırıcı pırıltılarla yanan deniz, ta uzaklarda açıklı koyulu gölgelere bürünen Midilli Adası'na kadar uzanıyor, bunun sağ yanından geçerek ufukta sisler içinde gökle birleşiyordu. Kaz Dağı'nın körfeze kadar yaklaşan eteklerini sayılamayacak kadar çok, her bir başka renk ve biçimde irili ufaklı dağlar ve tepeler çeviriyordu. Arkamızda Sarı Kız, bu dağların en yüksek tepesi ağaçsız başını beyaz bulutlara uzatıyordu. Yanımdaki kız ortada kalan yufkalarla peyniri mendile sarıp heybesine yerleştirdi. Ben hemen kalkmayı asla düşünmediğimi belli etmek ister gibi arkamdaki çama yaslanarak, "Hani şu Hasan'ın nasıl boğulduğunu anlatacaktın," dedim. "Nasıl boğulduğunu gören yok ki, yalnız orada boğulduğunu söylüyorlar." "İyi ya, neden boğulmuş?" "Obaya varınca kime sorsan deyiverir, hadi yolumuza devam edelim." "Yok canım," dedim. "Yemek üstüne hemen yola çıkmak iyi değildir. Sonra obada İsmail babayla konuşacak çok lafımız var. Sen bildiğin kadarını söyleyiver." Hacer heybeyi tekrar yoluna bırakarak azıcık düşündü. Bir aralık gözlerini üstümde gezdirerek hikayesinde ne dereceye kadar alakayla dinleyeceğimi, ne kadar anlayabileceğimi keşfetmek ister gibi beni süzdü. Genç yüzünde büyük bir ciddilik, iri siyah gözlerinde dalgın bir hal vardı. "Bu Hasan Zeytinli'de bahçıvanmış," diye başladı. Anlatırken önüne ve ara sıra ovaya bakıyor, güzel bir delikanlı eline benzeyen irice elinin şehadet parmağıyla toprağa karıştırıyordu. "Bu Hasan Zeytinli'de bahçıvanmış. Ufacık bir bahçesi varmış. Yazın bostan yeşillik eker, kışın el zeytini silkmeye gider, koca anasıyla yaşar dururmuş. Daha da pek gençmiş, hani bıyığı yeni terlemiş. Anasından başka kadına göz kaldırıp bakmaz, düğünde, bayramda öbür delikanlılar gibi rakıya, oyuna katılmaz, kız gibi bir oğlanmış. Pazarlara gidip bostaneye satınca da parasını getirir, anasına teslim edermiş.
Bizim obadan onu bilenler var da onlar söylüyorlar. Anam daha şuncağız çocukmuş. İşte o zamanlar bizim yüksek obadan Emine Edremit pazarında bu Hasan'ı görmüş. Anam Emine'yi bilirdi. 8 yük balları varmış. Babası ağaç devirip kereste yapar, anasıyla Emine de arılara bakarmış. Dağ gibi bir kızmış. Danaları, inekleri boynuzundan tutunca şu yana savuruverirmiş. Bu geldiğimiz yolu 2 saatte iner, 3 saatte çıkarmış. Çocuklarla da pek oynar, obanın kızlarını ardına takınca ormanda koşturup terletir, sonra da hepsini bicik bicik yanaklarından öpermiş. İşte bu Emine Edremit pazarında Hasan'dan bostan almış. Hani dağlık yerde pek kavun karpuz olmaz da onun için. Hasan bostanları Emine'nin heybesine doldururken, "Yörük kızı," demiş, "yükün ağır oldu, Kaz Dağı'nın yolu çetindir, nasıl çıkacaksın?" Emine onun yüzüne gülüvermiş de, "Ne sandın, düz ovalı," demiş, "biz dağlıyız, sizin boş çıkamadığınız bayıra biz 40 okka yükle çıkarız." Hasan önüne bakmış, Emine yoluna gitmiş ama ertesi pazar yine onun sergisine varmış. "Bostanların neyi çıktı, sarı olan, al sana bal getirdim," demiş. Omuzundan bal tenekesini indirip bir gümeç almış, Hasan'a vermiş. Hasan'ın yüzü yine al al olmuş. "Ne zahmet ettin yörük kızı," demiş. Ama Emine cevap vermeden gülüp yürümüş. İkindi vakti Hasan eşeğini önüne katıp köye dönerken Kadıköy mezarlığının önüne varınca bakmış Emine heybesi sırtında ileriden geliyor. Önce dili tutulmuş, hiç tınmadan ardından yürümüş. Sonra bir yüreklenmiş eşeğini sürüp Emine'nin yanına varmış. "Uğurlar olsun yörük kızı, sen hangi obadansın?" diye sormuş. Emine Hasan'ı görünce, "Sana da uğurlar olsun sarı olan, ben yüksek obalıyım, sen nerelisin?" demiş. "Ben Zeytinli'denim, köye kadar yolumuz bir, heybeni eşeğin üstüne at da rahat git." "Olmaz, ovada heybeyi eşeğe taşıtırsam koca dağa bu yük ile nasıl çıkarım?" Zeytinli'ye gelene kadar yan yana yürümüşler, az konuşmuşlar, çok bakışmışlar ama ikisinin de gönlü birbirini sevmiş. Ondan sonra her pazardan beraber dönmüşler. Emine arada bir Hasan'ın Zeytinli'nin alt başındaki bahçesinde uğrayıp ona süt, peynir, bal götürmüş. Hasan Emine'ye dut silki vermiş, kiraz, vişne toplamış. Bahçenin ortasındaki ayvanın dibinde yan yana çöbelip konuşurlarken görenler çok olmuş. Ama Hasan'ın anası bakmış ki bu iş böyle sürüp gidesi değil. Oğlunu önüne oturtup, "Oğlum Hasan," demiş. "Baban öleli beri evin erkeği sensin. Ben bugün varsam yarın yoğum. Evine bir kadın lazım. Sana bizim köyden bir kız almak isterdim ama yine sen bilirsin. Eğer gönlün bu yörük kızını pek sevdiyse bu ihtiyar halimde obasına gidip isteyeyim. Güz yaklaştı. Zeytinden sonra düğününüzü yaparız." Hasan da hep bunu düşünürmüş ama bir türlü içini dökemezmiş. Bakmış artık beklemenin yolu yok. Emine obadan indiği gibi bir gün onu bahçede yanına oturtmuş. "Emine," demiş, "bahar geçti, yaz geçti, leylekler yerine göçtü. Kış gelip dağları yolları kar örtmeden ya sen bana gel ya ben sana geleyim." Emine'nin yüzü sapsarı olmuş. "Ah Hasan," demiş, "kışın derdi senden evvel benim içime çöktü. Ayrılık günleri geldi çattı. Ne ben senin köyünde edebilirim ne sen benim obamda. Bu yaz büyük günah işledik. Artık sen beni unut, ben de seni unutayım." Bunu duyunca Hasan'ın aklı başından çıkmış, Emine'nin eline sarılmış. "Aman yürük kızı, aman biricik Emine'm," demiş. "Senin tatlı dilini duyan, güler yüzünü gören bir daha seni nasıl unutur? Böyle deme, burada kal. Sen bahçeye bakarsın, ben zeytine giderim. Kimseye muhtaç olmayız." Emine acı acı gülmüş de demiş ki, "İnsan nereye giderse rızkı da beraber gidermiş. Bunu düşündüğüm yok ama ben dağlıyım. Bu çukur ovalarda kalamam. Köyünüzün eli kınalı kızlarına katışamam. Senin içine dert olur. Kızılbaş kızı geldi de Hasan'ı elimizden aldı derler. Benim içime dert olur. Yörük kızı dağdan köye, çadırdan eve inmemeli. Ben seni görmemeliydim. Gördüm, sözüne uymamalıydım. Ama neyleyim, senin de tatlı sözünle güler yüzün etti bunları. Hadi benim sarı Hasan'ım, tut ki birbirimizi düşte görmüş de uyanmışız. Bırak beni dağıma gideyim." Yanından kalkıp kuş gibi uçmuş. Hasan arkasından bakmış kalmış. Hacer toprakla oynayan parmağını eteğine silerek önce bana sonra ileriye boşluğa baktı. Ben gözlerimi onun yanından görünen yüzüne dikmiştim. Bakışının hala tesiri altındaydım. İnsan ruhlarının ince ve derin kıvrıntılarını bütün bu kavram karışıklığıyla anlayan ve şaşılacak bir kolaylıkla anlatan bu genç yörük kızı sanki birdenbire büyüvermişti. Gözlerini çevirmiş aşağıya yeni yeşeren ağaçları, taze ekinleri, koyu yaprakları, zeytinleri, yer yer görünüp tekrar kaybolan dereleriyle pırıl pırıl yanan ovaya bakıyordu.
Dağınık siyah kaşların altında düşünceli duran gözleri, sımsıkı kapalı ince dudakları, tozlu ve hala biraz serli yanakları çam dalları arasından sızan güneşte parlıyor. Çocuk çizgilerini henüz kaybetmemiş olan yüzü garip bir olgunluk ifadesi alıyordu. Aşağılarda kalan derenin uğultusu rüzgarın esişine göre azalıp çoğalarak bize kadar geliyor, camların mırıltısına karışıyordu. Baygın bir kekik ve çam kokusu ortalığı doldurmuştu. Hacer kız elini yanına uzatarak yerden kuru bir kozalak aldı. Parmaklarıyla onun dişlerini büküp kırmaya başladı. Sonra başını bana çevirdi. Elinde ufaladığı kozalağın çıtırtılarına karışan hafif bir sesle yeniden anlatmaya başladı. O günden sonra Hasan'ın yüzü gülmemiş, rengi yerine gelmemiş. Gönlünü bir yerde eylemez, ağzını açıp dünya kelamı eylemez olmuş. Pazarlara ayva, nar satmaya gider, ne alıp ne verdiğini bilmeden geri dönermiş. En sonunda bir gün dayanamamış. Edremit pazarı günü, akşam vakti zeytinliğinin üst başında, yüksek obaya giden yolun kıyısında oturup Emine'yi beklemiş. O gün kızın pazara indiğini kestirirmiş. Az sonra Emine yolun alt başında görünmüş. Onun da yüzü sarı, hali perişanmış. Hasan'ı görünce yüreği yanmış ama hiç tınmadan oradan geçip gidecek olmuş. Hasan yolunu kesmiş. Emine demiş. Bu dünyada gönlüne karşı gelen baba yiğit çıkmamış. Ocağına düştüm. Deli gönlüm bizim çukur köyümüze sığmazsa al beni obana götür. Ananı ana, babanı baba bileyim. İneğini sağıp davarını güdeyim. Babanla tahta biçip keresteyi dağdan sırtında indireyim. Tek beni buralarda garip koyup gitme. Emine durmuş, Hasan'ın yanına çökmüş. Gözlerini koluna silmiş. Hasan demiş, yüreğimi deldin. Ne çare ki dediğin olacak iş değil. Ovada büyüyen dağda yapamaz. Dağın suları serindir ama yolları sarptır, kışı çetindir. Kar altında odun kesmek bahçeye bostan ekmeye benzemez. Benim erim diye götürdüğüm adamı obamızın yiğitleri kınamamalı. Ben seni bildim. Artık gözüme hiçbir yiğit görünmüyor. Ama anamın, babamın, akranımın yanında seni küçük düşüremem. Sal beni gideyim. Hasan ayak diremiş. Her işi yaparım. Obanızın yiğitlerini kardeş bilip işlerine koşarım. Eğer of dersem kov beni köyüme gönder demiş. Emine'nin aklı yatmamış ama yüreği yumuşamış. Haftaya burada bekle de cevabımı al demiş. Hafta 8 gün. Hasan anasının boynuna sarılmış. Hak alıp hak vermiş. Gelmiş yolun başına. Emine'yi beklemiş. Çok geçmeden yörük kızı görünmüş. Sırtında koca bir çuval varmış. İçi pamuk doluymuş gibi onu beli bükülmeden taşırmış. Hasan'ın yanına gelince, Hasan demiş. Anamla babamla danıştım. Onlar da emmilerimle danıştılar. Ovalıya varanın, ovalıdan kız alanın olduğunu gören yok. Deli kız, deli kız dediler. Yüksek obada gönlünü verecek yiğit mi bulamadın? Ben de herkesin yiğidi kendi gönlüne göreymiş dedim. Peki öyleyse dediler. Bir sına bakalım. Senin yiğidin Kaz Dağı'ndaki Yörük Emine'ye er olacak adam mı? Konuşup kabul ettik. Zeytinli'den 40 has okka tuz aldım. Bunu sırtına vurup bir yerde durup dinlenmeden benimle yüksek obaya çıkabilirsen haftaya düğünümüz olacak. 40 okka yükle 4 saatlik dağa çıkan adama eğri bakacak baba yiğit bizim obamızda yoktur. Çıkamazsan kaderimiz böyleymiş. Hasan bir söz söyleyemeden çuvalı sırtlamış. Emine'nin önüne düşüp yürümüş. Ayakları kuş gibi uçarmış. Beyobası'nı geçmişler. Bayır aşağı dereden inerken Emine bir bakmış Hasan'ın yüzünden, ellerinden su gibi ter boşanıyor. Az önce genişleyen yüreği daralmış. Kendine yazık etme Hasan demiş. Ver çuvalı bana, ben gideyim. Sen bahçene dön. Hasan soluk sola, buraya gelirken ant içtim. Geri dönersem sağa dönmeyeceğim deyip yürümüş. Emine'nin yüreği daha da daralmış ama çaresi yok. Eski değirmeni geçmişler. Stüvenin yanına gelince Hasan durmuş. Emine demiş. Bana ettiğin zulümdür. Tuzlar sırtımı yaktı. Dur bir soluk alayım. Emine, kavlimizde durup dinlenmek yok deyip yürümüş. Hasan bir taştan bir taşa atlayıp ardından yetişmiş. Az daha gitmişler. Hasan yine durup yalvarmış. Emine, salım anana babana uyup beni çok ağır sınadın. Bu kadarı yeter. Hadi köye dönelim. Emine'nin yüreği dilim dilim olmuş da içindekini yine dışarı vurmamış. Ben sana dedim Hasan, bu dağlar sana göre değil. Ver çuvalı ben gideyim demiş. Hasan gayretlenmiş, biraz daha yürümüş. Demin yanından geçerken Hasan boğul dedim ya, eskiden oraya gök büvet derlermiş. Hasan oraya geldiğinde dizleri bükülüvermiş, olduğu yere çökmüş. Ah Emine demiş, beni boş yere yaktın, ben bu dağlara çıkamayacağım, gel köye dönelim. Emine ağzını açıp bir söz demeden Hasan'ın sırtından düşen çuvalı yüklenmiş. Tek başına gerisine bakmadan yürümüş. Çalıların ardında kaybolup giderken Hasan anasız kalmış yavru gibi bağırmış.
Emine, o bana gelemem, köyüme dönemem. Beni buralarda bırakıp gitme.
Emine durmuş durmuş, sonra başını çevirmeden yine yoluna düzülmüş. Ta patlakların yanına gelinceye kadar Hasan'ın bağırdığını duymuş. Garip olan suyun gürültüsünü bastırıp,
Emine, ben senin ardından gelemedim, sen benim ardımdan gel, diye seslenirmiş.
Emine bir yerde durup soluk almadan, bir kere dönüp ardına bakmadan 40 okka tuzlu obaya varmış. Anası babası onu görünce her şeyleri anlamışlar. Kız çuvalı oraya atıp yere yığılmış, kendinden geçmiş ama daha ortalık kararmadan yerinden fırlamış.
Duydunuz mu? Hasan beni çağırıyor, demiş.
Anası babası sormuşlar. Hasan nerede bıraktın?
Gök büvetin orada.
Kız sen deli mi oldun? 2 saatlik yerden buraya ses gelir mi? Emine kimsecikleri görmez, kimseciklerin sözüne bakmaz. Durup dinler sonra,
anacığım bak nasıl çağırıyor, yazık oldu, dur bir varıp bakayım, demiş.
O gece zor tutmuşlar. Obanın yanındaki ormanlarda sabah acak dolaşmış. Gün ağrırken gök büvete inmiş, bakmış oralarda kimsecikler yok. Suyun yanından geçip gidermiş, bir de ne görsün, Hasan'ın dallı çevresi. Koca çınarın su içindeki dallarından birine takılmış, yüzüp duruyor. Onu oradan aldığı gibi koynuna sokmuş. Dere boyunda bir aşağı bir yukarı koşup,
Hasan'ım ses ver de yanına varayım, diye bağırmaya başlamış.
Her defasında dağlar taşlar ses verir,
Emine ben senin ardından gelemedim, sen benim ardından geleceksin, dermiş.
Yemeden içmeden 3 gün dağlarda, ormanlarda, dere boylarında dolaşıp Hasan'ı aramış. Zeytinliğe inip anasından sormuş. Koca karı saçını başını yolar ağlarmış. Köylüler Hasan'ın gök büvette boğulduğuna kayıl olmuşlar. Güz yağmurlarından derinin suyu coştu. Ölüsü kim bilir hangi kovuğa girip kaldı. Belki de sular aldı, denize götürdü derlermiş. Emine bunu duyunca,
yalan demiş, Hasan ölmedi ki. Beni çağırıp duruyor ama yerini diyivermiyor. Araya araya bulurum elbet.
Anası babası ardına düşmüşler, alıp kapamışlar.
O bir yolunu bulur, dere boyuna iner, Hasan'a seslenirmiş.
Gök büvetin yanındaki kayalara oturur, koşmalar düzel söylermiş. Bir gün anasına,
Hasan bana yine seslendi, bugün beni gök büvette bekleyecek, bu sefer sağlam kavilleştik, gayrı kavuşacağız, demiş.
Anası, amanın kızım, neler oldu sana, diye ağlayıp dövünmüş. Kız bir yolunu bulup ortadan kaybolmuş. Akşamüstü oradan geçenler Emine'yi gök büvetin yanındaki koca çınarın dalında Hasan'ın çevresiyle asılı bulmuşlar. Hacer kız kara gözlerini yüzüme dikerek,
İşte gök büvete o zamandan beri Hasan boğuldu diyorlar. Koca çınara da Emine çınarı derler. Hadi geç olmadan yolumuza dönelim.
Akşam yaklaştığı için aşağıdan doğru derenin uğultusu daha çok duyuluyordu. Kalkıp yürümeye başladık. Güneş sarı kızın arkasına girmiş, bulunduğumuz yeri birdenbire artan serin rüzgarlara bırakmıştı. Eteklerine kadar çam, oradan denize kadar zeytin ormanlarıyla örtülü olan Kaz Dağı'nın bu yamacında saatlerce süren bir akşam başlamıştı. Güneş 1700 metrelik dağın arkasına adeta vaktinden evvel saklanmakla günün bu en güzel zamanını sanki isteye isteye uzatıyordu. Midilli tarafından esen bir rüzgar körfezin girinti ve çıkıntılarında kırılarak boyuna yolunu değiştiriyor, suların üzerinde ayrı ayrı taraflara koşan dalgacıklar meydana getiriyordu. Güneşin Madra dağlarının üstündeki bulutlara vurarak onları kızıllaştıran ve oradan tekrar denize akseden son ışıkları başka başka istikametlerde kırışan sularda türlü renkler yaratıyordu. Dağın eteklerine sıralanan ve bazen hemen önümüze kadar yükselen tepeler birbiri üstüne yığılmış karanlık bulut kümeleri gibi görünüyordu. Daha uzaklarda Ayvalık'ın karşısındaki Cunda Adası'nın alçak tepeleri, Kaz Dağı oralara siper olmadığı için hala güneşin kırmızı ışıkları içinde yanıyor, biraz daha arkada Midilli'nin o taraflara kadar uzanan kollarına karışıyordu. Rüzgar çamların dağlarında uğulduyor, önümde giden Hacer kızın etekleri ve ince örülü saçlarını öne doğru savuruyordu.